Ayrım 35. Nazi İmparatorluğu 3. Doğuşu, Yükselişi, Çöküşü. William L. Schirrer. Sayfa 1291. Kasım ayında bir kaput suikasti daha yapıldı. Komplocular bu iş için Axel von Dembüsche adında 24 yaşında bir piyade yüzbaşısını seçtiler. Yüzbaşı Hitler'in yapımını emrettiği yeni kaput ile arka çantasının yapıma geçilmeden önce bir örneğini görmek istiyordu. Bu örneği alıp Hitler'e götürecekti. Büşe, Gersdorf'un düştüğü hataya düşmemek için fitilin ateşlemesinden hemen birkaç saniye sonra patlayacak iki Alman bombası alacak, götüreceği örneğin cebine koyacaktı. Hitler kaputu incelerken o da Hitler'i yakalayacak, o sırada ikisi de havaya uçacaklardı. Örnekler Hitler'e gösterilmeden bir gün önce müttefiklerin bir bombardımanı sırasında harap oldu ve Büşe Rus cephesindeki bölüğüne döndü. Yeni örnekleri göstermek için Aralık ayında yeniden Hitler'in karargahına geldi. Ama Führer o sırada Noel tatilini geçirmek için birdenbire Berchtesgaden'e hareket etmişti. Büşe az sonra cephede ağır surette yaralandı. Onun yerine ileri hatta bulunan başka bir piyade subayı seçildi. Bu subay en eski komploculardan Ewald von Kleist'in oğlu Heinrich von Kleist'ti. Yeni kaputun 11 Şubat 1944'te gösterilmesi kararlaştırıldı. Ama Hitler her nedense Dulles'in söylediğine göre hava bombardımanı yüzünden gelmedi. Baba oğul Kleist'ler sonradan tutuklandılar. Baba Kleist 16 Nisan 1945'te idam edildi. Oğlu sağ kaldı. O sırada Hitler'in programını durmadan değiştirmesi yüzünden komplocular da planlarını değiştirmek zorunda kaldılar. Hitler bu tekniğini eski parti arkadaşlarına anlatmıştır. 3 Mayıs 1942'de karargahta söylediği uzun bir monoloğun steno ile tutulmuş notunda şunlar var. Tarihteki suikastlardan %90'ının neden başarıya ulaştığını çok iyi biliyorum. Bundan kaçınmanın tek çaresi düzensiz yaşamaktır. Düzensiz ve umulmayan zamanlarda yürümek, otomobile binmek ve seyahat etmek. Otomobille bir yere gideceğim zaman hiç umulmayan bir zamanda ve polise haber vermeden yola çıkarım. Hitler's Secret Conversations, sayfa 366. Hitler yukarıda gördüğümüz gibi her zaman suikasta uğrayacağını biliyordu. Polonya taarruzunun arifesinde 22 Ağustos 1939'da yaptığı savaş toplantısında herhangi bir budala ya da cani tarafından ortadan kaldırılabileceğini generallerine söylemişti. 3 Mayıs 1942'de şundan bundan laf ederken bu konuda da şunları söylemişti. Bağnazlar ve idealistler karşısında hiçbir zaman kesin bir emniyet sağlanamaz. Eğer bir bağnaz beni vurmak ya da bomba ile öldürmek isterse, ha oturmuşum ha ayakta durmuşum hepsi birdir. Bununla birlikte şuna inanıyordu. İdealist nedenlerden ötürü beni öldürmek isteyenlerin sayısı gittikçe azalıyor. Gerçekten tehlikeli olanlar, korkak papazların kışkırtmasıyla harekete geçecek bağnazlar ya da işgal ettiğimiz ülkelerin milliyetçileridir. Geçmiş yıllardaki deneyimlerim bu gibi işlere girişecekler için oldukça büyük zorluk teşkil edecektir. Hitler's Secret Conversations, sayfa 367. Hitler'in kesin olarak bulunduğu tek yer, günde iki kere OKW ve OKH generalleriyle yaptığı askeri toplantılardı. Bu toplantılardan birinde öldürülebilirdi. 26 Aralık 1943'te General Olbricht'in yardımcılarından Stauffenberg adında genç bir subay, ordu yedekleri üzerine bir rapor okumak için o günkü sabah toplantısına katılacaktı. Evrak çantasında saatli bir bomba vardı. Toplantı iptal edildi. Hitler, Noel'i geçirmek üzere Obersalzberg'e hareket etmişti. Yakışıklı genç yarbayın ilk teşebbüsü oldu bu, ama sonuncusu değildi. Çünkü Nazi düşmanı komplocular, Kont von Stauffenberg adını kullanan Klaus Philipp Schenk'te sonunda aradıkları adamı bulmuşlardı. Bu genç subay bundan böyle tek çare olduğu anlaşılan Hitler'i öldürme işini yalnız kendi üstüne almakla kalmayacak, aynı zamanda komploya yeni bir hayat, yeni bir umut ve canlılık da getirecekti. Komplocuların resmen olmamakla birlikte gerçek lideri o olacaktı. Kont von Stauffenberg'in görevi. Kont von Stauffenberg, muvazzaf bir subay olarak büyük meziyetlere sahip bir insandı. 1907'de doğmuştu. Güney Almanya'da yaşamış eski ve tanınmış bir ailenin çocuğuydu. Annesi Kontes von Uxel, Gillenbrand, Napolyon'a karşı açılan Kurtuluş Savaşı'nın kahramanlarından ve Scharnhorst'la birlikte Prusya Genelkurmayı'nı kuranlardan Gneisenau'nun torunuydu. Ayrıca Bonapart döneminin ünlü generallerinden York von Wartenburg'un da soyundandı. Klaus'un babası Son Württemberg kralının mabeyincisiydi. Bütün aile koyu katolikti ve çok kültürlüydü. Klaus von Stauffenberg böyle bir ortam ve hava içinde yetişti. Vücut yapısı bakımından çok güzel ve kendisini tanıyanların anlattıklarına göre göze çarpacak derecede yakışıklıydı. Zeki, araştırıcı ve çok dengeli bir kafası vardı. Ata ve spora olduğu kadar sanat ve edebiyata da düşkündü. Çok okumuştu. Gençliğinde dahi şair Stefan Gorg'un romantik mistisizminin etkisinde kalmıştı. Bir ara meslek olarak müziği seçmek istedi. Sonra mimar olmaya karar verdi. Ama 1926'da 19 yaşındayken 17. Bamberg Suvari Alayı'na Bamberger Reiter diye ün salmıştı. Subay adayı olarak girdi. 1936'da Berlin'de Harp Akademisi'ne gönderildi. Orada gösterdiği yetenek hem öğretmenlerinin hem de yüksek komutanlığın dikkatini çekti. 2 yıl sonra genç bir kurmay olarak akademiyi bitirdi. Mensup olduğu sınıfın birçok insanları gibi o da içten içe kralcıydı. Ama o sıralarda nasyonel sosyalizme karşı değildi. 1938'de Yahudilere karşı yapılan kıyım kendisinde ilk olarak Hitler'e karşı şüpheler yarattı. 1939'da Führer'in Almanya'yı uzun sürecek ve birçok insanın hayatına mal olacak, sonunda da kaybedilecek bir savaşa sürüklediğini görünce bu şüphesi büsbütün arttı. Buna rağmen savaş başlayınca o da kendisine özgü bir enerjiyle savaşa sarıldı. Polonya ve Fransa seferlerinde General Höppner'in 6. Panzer Tümeni'nde parlak bir kurmay subay olarak kendisini gösterdi. Ama Stauffenberg'in Rus seferi sırasında Hitler rejimine büsbütün düşman kesildiği anlaşılıyor. 1940 Haziran'ında Dunkirk hücumundan hemen önce ordu yüksek komutanlığına nakledilmişti. Rus seferinin ilk 18 ayında genellikle Sovyet topraklarında bulundu. Bu arada Rus savaş esirleri arasında Rus gönüllülerin örgütlenmesine yardım etti. Arkadaşlarının anlattıklarına bakılacak olursa Stauffenberg'e göre bir yandan Almanlar Hitler'i başlarından atmaya çalışırlarken öte yandan Rus askerleri Stalin'i devirmeliydiler. Bu görüş belki de Stefan George'un bir takım hayali fikirlerinin sonucuydu. Hitler'in Bolşevik komiserlerinin kurşuna dizilmeleri için verdiği emirden başka, SS'lerin de Rusya'da yaptıkları barbarlık Stauffenberg'e nasıl bir insana hizmet ettiğini açıkça gösterdi. Bir tarih eseri olarak Rusya'da bu despotu yok etmek isteyen belli başlı komploculardan ikisine rastladı. Bunlar General von Treschow ile Schlabrendorf'tu. Bu iki kişi Stauffenberg ile yaptıkları iki konuşmadan sonra gencin tam aradıkları adam olduğunu anladılar. Stauffenberg hemen aktif komplocular arasına katıldı. Ama henüz ikinci kademede bir subaydı. Stauffenberg az sonra Feldmarşallerin Hitler'i devirmek ya da cephe gerisinde Yahudilerin, Rusların ve savaş esirlerinin toptan öldürülmesini önlemek için bir şey yapamayacak kadar korkak değilseler bile kararsız olduklarını gördü. Ayrıca Stalingrad'da gereksizcesine başlarına gelen felaket de onu hasta etti. 1943 Şubat'ında Stalingrad Savaşı biter bitmez cepheye gönderilmesini istedi. Tunus'ta 10. Panzer Tümeni'nde harekat subayı oldu. Kasserine geçidi savaşlarının son günlerine katıldı. Başında bulunduğu birlik Amerikalıları geçitten püskürttü. 7 Nisan'da otomobili mayın tarlasına düştü. Kimileri aynı zamanda alçaktan uçan müttefik uçaklarının hücumuna uğradığını söylerler ve Stauffenberg ağır yaralandı. Sol gözünü, sağ elini ve öteki elinin iki parmağını kaybetti. Sol kulağından ve dizinden yara aldı. Yaşarsa büsbütün kör kalacağı sanıldı birkaç hafta. Ama Münih Hastanesi'nde Profesör Sauerbruch'un gösterdiği dikkat sayesinde yeniden hayata kavuştu. Başkası olsaydı bu durumda ordudan ve komplodan çekilirdi. Ama yaz ortalarında sarılı olan sol kolunun kalan üç parmağıyla uzun bir süre yazı yazmayı denedikten sonra General Olbricht'e bir mektup yazdı ve 3 ay içinde aktif göreve başlamak istediğini bildirdi. Geçirdiği uzun nekaat sırasında bol bol düşündü ve şu sonuca vardı. Sağlık durumu iyi değildi ama kutsal görevini tamamlayacaktı. 4 çocuk annesi olan karısı Kontes Nina, kendisini hastanede ziyaret ettiği gün Stauffenberg karısına "Artık Almanya'yı kurtarmak için bir şeyler yapmam gerektiğini sanıyorum," dedi. "Biz kurmay subaylar bu sorumlulukta payımızın olduğunu kabul etmeliyiz." 1943 Eylül'ün sonunda yarbay olarak Berlin'e döndü ve Genel Ordu Dairesi'nde General Olbricht'in kurmay başkanı oldu. Az sonra sağ kalan elinin 3 parmağıyla Abwehr'den sağlanan İngiliz yapısı bombaların bir çengelle nasıl işletilebileceğini öğrenmeye başladı. Daha başka işler de görüyordu. Hareketliliği, sağlam kafası, geniş görüşlülüğü ve üstün yetenekleri bir örgütçü olarak komploculara yeni bir hayat ve direnme gücü aşılamıştı. Aralarında bir takım ayrılıklar yok değildi. Beck, Gördeler ve Hassel gibi eski, paslanmış kafalı yaşlı liderlerin nasyonal sosyalizmden sonra kurmayı düşündükleri durgun, tutucu, renksiz rejimi Stauffenberg beğenmiyordu. Kreisau çevresindeki dostlarından da pratik olduğu için yeni, dinamik bir sosyal demokrasi istiyor ve düşünülen Nazi düşmanı kabineye yeni dostlarından akıllı bir sosyalist olan Julius Leder ile eski sendikacılardan Wilhelm Löschner'in alınmasını istiyordu. Her iki adam da komplonun içindeydiler ve çok aktiftiler. Bir sürü tartışmalar oldu ama Stauffenberg komplonun siyasi liderleri üstünde hakimiyetini hemen kurdu. Birçok askerler arasında da başarılar sağladı. General Beck'i resmi lider olarak tanıyor ve eski genelkurmay başkanına büyük bir hayranlık duyuyordu. Ama Berlin'e döndüğü sırada ağır bir kanser ameliyatı geçiren Beck'in artık eski Beck olmadığını gördü. Yorgundu, morali de bozuktu. Bundan başka Beck politikadan da anlamıyor. Gördeler ne derse onu kabul ediyordu. Ama darbenin başarılması için Beck'in asker çevrelerindeki adından yararlanabilirdi. Dahası zorunluydu bu. Ama daha çok aktif görevlerde bulunan genç subayların ileride gerekecek askerleri ve malzemeyi sağlamaları bakımından seferber edilmesi gerekti. Stauffenberg az sonra kilit noktalarında bulunan birçok kimseleri çevresinde topladı. Bunlar arasında kendi başkanı Olbricht'ten başka şunlar vardı: OKH Örgütleme Dairesi Başkanı General Stief, Ordu 1. Karargah Komutanı General Eduard Wagner, OKW Muhabere Başkanı General Erich Feldgiebel, Ordonat Dairesi Başkanı General Fritz Lindemann, Berlin Kommandantur Başkanı General Paul von Haase, Berlin'i işgal edecek kuvvetleri sağlayacaktı. Yabancı Ordular Şubesi Başkanı Albay Freiherr von Röhne ile onun kurmay başkanı Yüzbaşı Kont von Matuschka. Kilit noktalarında 3 ya da 2 general daha vardı. Bunların en önemlisi Fritz Fromm'du. Fromm fiilen ve resen yedek ordunun komutanıydı. Ama o da Kluge gibi hem nalına hem mıhına konuşuyordu. Kendisine güvenmeye pek gelmezdi. Komplocular arasında olup da aktif görevde bulunan bir mareşal yoktu. İlk komploculardan Feldmarschall von Witzleben silahlı kuvvetler başkomutanı adayıydı. Ama o sırada faal olmayan subaylar listesinde bulunuyordu. Emrinde hiçbir birlik yoktu. Yine o sırada batıda bulunan bütün birliklerin komutanı Feldmarschall von Rundstedt'e başvuruldu. Ama Rundstedt Führer'e verdiği sözü geri almadı ya da en azından tutumunu böyle yorumladı. Parlak ama oportunist bir komutan olan Feldmarschall Manstein de aynı sözü söyledi. Bu sırada 1944 başlarında çok aktif ve çok sevilen bir Feldmarschall komploculara katılmış bulunuyordu. Başlangıçta Stauffenberg'in de bundan haberi yoktu. Komploculara yeni katılan bu Feldmarschall Rommel'di. Rommel'in Hitler'e karşı hazırlanmakta olan komploya katılması direnme liderleri için büyük bir sürpriz oldu. Birçokları kendisini aralarına almak istemediler. Çünkü çöl tilkisi bir Nazi, bir oportunist sayılıyordu. Hitler'e açıkça kavuk sallamıştı. Şimdi de savaşın kaybedildiğini görünce ondan uzaklaşıyordu. 1944 Ocak ayında Rommel, Batı'da ordu grubunun komutanı oldu. Bu grup, İngiliz-Amerikalıların Manş kıyılarında yapacağı çıkarmayı püskürtmekle görevli başlıca kuvvetti. Rommel Fransa'da, Belçika ve Kuzey Fransa askeri valisi, eski arkadaşlarından General Alexander von Falkenhausen ve Fransa askeri valisi General Karl Heinrich von Stulpnagel ile ara sıra buluşmaya başladı. Her iki general de Hitler'e karşı hazırlanan komploya girmişlerdi. Rommel'i de girmeye kandırdılar. Rommel'in eski sivil arkadaşlarından Stuttgart Belediye Başkanı Dr. Karl Strölin kendilerine yardım ediyordu. Strölin de bu kitaptaki birçok tipler gibi eskiden koyu bir naziydi. Şimdi ise yenilgi zamanı yaklaşırken ve Alman şehirleri bu arada kendi evi de müttefik bombardımanları altında yerle bir olurken aklı başına gelmişti. Bu konuda kendisine Gördeler'in öncülük ettiği anlaşılıyor. Doktor Gördeler 1943 Ağustos'unda Strölin'i kandırmış, İçişleri Bakanlığı'na, o sırada bakanlığın başında Himmler vardı, bir rapor hazırlama işine katılmaya razı etmişti. Raporda Yahudilere ve Hristiyan kiliselerine karşı girişilen hareketlerin durdurulması, insan haklarının geri verilmesi ve parti ile SS Gestapo'dan ayrı bir adalet mekanizmasının kurulması isteniyordu. Strölin, Rommel'in karısının aracılığıyla bu raporu Feldmarşal'in dikkatine sundu. Raporun Marşal üzerinde büyük bir etki bıraktığı anlaşılıyor. İki adam 1944 Şubat'ının sonuna doğru Rommel'in Ulm yakınlarında Herlinge'de bulunan evinde buluştular ve baş başa konuştular. Belediye başkanının sonradan anlattığı, doğudaki orduda bulunan kimi yüksek subayların Hitler'i esir etmeyi ve çekildiğini radyoda ilan etmeye zorlamayı düşündüklerini anlattım. Rommel bu fikri doğru buldu. Kendisinin en büyük ve en çok sevilen generallerden biri olduğunu, dış ülkelerde kendisine saygı gösterildiğini söyledim. Almanya'da bir iç savaşı önleyebilecek gücü olan tek insan sizsiniz. Harekete adınızı vermelisiniz. Rommel durakladı ve sonunda kararını verdi. Strölin'e, Almanya'nın yardımına koşmak görevimdir sanıyorum dedi. Gerek bu toplantıda ve gerekse komplocularla yapılan öteki toplantılarda Rommel Hitler'in öldürülmesi fikrine karşı koydu. Tabii ahlak bakımından değil, pratik nedenlerden dolayı. Hitler'in ordu tarafından tutuklanmasını hem kendi halkına hem de işgal ettiği ülkelerdeki uluslara karşı işlediği cinayetlerden yargılanmasını istiyordu. Bu sırada kader General Hans Speidel'ı kullanarak komploculara bir yardımda bulundu. Speidel 15 Nisan 1944'te Feldmarşal'in kurmay başkanı oldu. Speidel de komplocu arkadaşı Stauffenberg gibi, ikisi de aynı gruptaydılar. Çok üstün yetenekli bir subaydı. Yalnız asker değil, filozoftu da. 1925 yılında Tübingen Üniversitesi'nde felsefe doktorası yapmıştı. Speidel hemen kendi komutanının üzerinde işlemeye başladı. Bir ay geçmeden 15 Mayıs'ta Paris yakınlarındaki bir evde Rommel, Stuttnagel ve kurmay başkanları arasında bir toplantı düzenledi. Speidel'in anlattığına göre toplantının amacı Batı'da savaşı bitirmek ve Nazi rejimini yıkacak tedbirleri tespit etmekti. Büyük bir işti bu. Speidel bunun hazırlanması için ana yurttaki Nazi düşmanlarıyla, özellikle Beck Gördeler grubuyla ilişki sağlanması gerektiğini anlıyordu. Sinsi Gördeler, Rommel ile Neurath arasında herkesten önce gizli bir görüşme sağlamaya çalışıyordu. Neurath, yukarıda gördüğümüz gibi önce Dışişleri Bakanı, sonra da Bohemya Alman protektörü olarak Hitler'in pis işlerine karışmış ama şimdi yurdunu bekleyen büyük felaketin karşısında uyanmaya başlamıştı. Neurath ve Strölin ile yapılacak görüşmenin Rommel için çok tehlikeli olacağına karar verildi. Bu yüzden Feldmarşal Freudenstadt'taki evinde 27 Mayıs'ta yapılan toplantıya gitmedi. Yerine Speidel'ı gönderdi. Toplantıda bulunanların üçü de Speidel, Neurath ve Strölin, Rommel gibi Güneybatı Almanya'da Swabia eyaletinden gelmeydiler. Bu beraberlik görüşmeye bir çeşit aile toplantısı havası verdiği gibi aralarında da kolaylıkla anlaşmalarına yaradı. Hitler hemen alaşağı edilecekti. Rommel ya devletin geçici başkanı ya da silahlı kuvvetler başkomutanı olacaktı. Ancak bunu belirtmek gerekir ki Rommel'in bu mevkilerin hiçbirinde gözü yoktu. Toplantıda bütün ayrıntılar tespit edildi. Bunlar arasında bir ateşkes anlaşması için batılı müttefiklerle ilişki kurulması ve Almanya'daki komplocularla Rommel karargahı arasında yapılacak görüşmelerde kullanılacak şifrenin tespiti de vardı. General Speidel, Rommel'in hem batıdaki komutanı Feldmarschall von Rundstedt'e hazırlıkları açıkça anlattığını, hem de Feldmarschall'in kendisiyle tam bir anlaşma halinde bulunduğunu kesinlikle iddia etmiştir. Bununla birlikte von Rundstedt'in karakterinde bir çatlak vardı. Speidel'in sonradan yazdığına göre, Hitler'e karşı ileri sürülebilecek ortak isteklerin formülleştirilmesi konuşulurken, Rundstedt, Rommel'e şöyle demiş, "Gençsiniz, durumu biliyorsunuz ve halkı seviyorsunuz. Siz yapınız." İlkbaharın sonlarına doğru aşağıdaki plan üzerinde anlaşmaya varıldı. Batıdaki komplocular arasında sonradan sağ kalan ve bu kararı anlatan yalnızca Speidel'dir. Batılı müttefiklerle hemen bir ateşkes anlaşmasına varılması, kayıtsız şartsız teslime gidilmemesi, Almanların Almanya'ya çekilmesi, müttefiklerin Almanya üzerindeki bombardımanlarına hemen son vermeleri, Hitler'in bir Alman mahkemesinde yargılanmak için tutuklanması, Nazi rejiminin yıkılması, Almanya'da yürütme gücünün geçici olarak General Beck, Gördeler ve sendika temsilcisi Löschner'ın önderliğinde bütün sınıfların direnme güçleri tarafından ele alınması, hiçbir şekilde askeri diktatörlüğe gidilmemesi, Birleşmiş Avrupa Devletleri çerçevesinde yapıcı bir barış için gereken hazırlıklara geçilmesi, doğuda savaşa devam edilmesi, Tuna Ağzı ile Karpat Dağları, Vistül Nehri Memel üzerinden geçen kısaltılmış bir hattın tutulması. Generallerin söylediklerine bakılacak olursa, İngiliz-Amerikan orduları Avrupa'yı Bolşeviklikten kurtarmak için Rusya'ya karşı açtıkları savaşa katılacaklardı. Bundan emindiler. Berlin'de Beck bu planı beğendi. Yalnız doğuda savaşa devam edilmesi fikrine katılmadı. Mayıs'ın başında Gisevius aracılığıyla İsviçre'de Dules'e bir muhtıra gönderdi. Muhtırada garip planın ana çizgisi vardı. Batıdaki Alman generalleri İngiliz-Amerikan istila hareketinin başlamasından sonra kuvvetlerini Alman sınırına kadar çekeceklerdi. Beck'in yazdığına göre bu sırada batılı müttefikler 3 taktik harekata girişeceklerdi. Başkentteki komploculara yardım etmek için Berlin bölgesine havadan 3 tümen indireceklerdi. Hamburg ve Bremen yakınlarında Alman kıyılarına denizden geniş çapta çıkarma yapacaklardı. Fransa'da Manş kıyılarına büyük kuvvetler çıkaracaklardı. Yine bu sırada güvenilir Nazi düşmanı birlikler Münih bölgesini ele geçirecekler, Hitler'in Obersalzberg'deki dağ villasını saracaklardı. Rusya'ya karşı savaşı devam edecekti. Dules'e göre kendisi Berlin'deki komplocuların ayaklarını yere bastırmak için elinden geleni yaptı. Batı ile ayrı bir barış yapılamayacağını kendilerine bildirdi. Stauffenberg ile Kreisau'nun çevresindeki dostları ve komplonun Stauffenberg gibi üyeleri bunu aslında biliyorlardı. Aralarında Stauffenberg'in de bulunduğu bu komploculara Doğullar deniyordu. Bunlar Rusya'dan yanaydılar. Ama aynı zamanda Bolşevik düşmanıydılar da. Bir süre Rusya ile barış yapmanın Batı ile barış yapmaktan daha kolay olduğuna inandılar. Stalin, radyoda yaptığı propaganda konuşmalarında Rusların Alman halkına karşı değil, Hitlercilere karşı savaştığını söylememiş miydi? Oysa Batılılar kayıtsız şartsız teslim deyip duruyorlardı. Churchill ile Roosevelt, Casablanca'da yaptıkları görüşme sonunda 24 Ocak 1943'te Almanya'nın kayıtsız şartsız teslimine ait bildiriyi yayımladılar. Goebbels, Alman halkının toptan direnişini kamçılamak amacıyla bu bildiriden epeyce yararlandı. Bu kitap yazarının görüşüne göre Goebbels'in bu konudaki başarısı Batılı yazarların büyük çoğunluğunca büyütülmüştür. Ama bu hayali düşüncelerden 1943 Ekim'inde vazgeçtiler. Çünkü o sırada Sovyet hükümeti Moskova'da yapılan Müttefik Dışişleri Bakanları Konferansı'nda Casablanca'da yayımlanan kayıtsız şartsız teslim bildirisine katılmış bulunuyordu. Ve işte uğursuz 1944 yazına girildiği sırada Kızıl Ordu Alman sınırına yaklaşırken İngiliz ve Amerikalılar da Manş'ın karşı kıyılarında büyük çapta bir istila hareketine hazırlanıyorlardı. İtalya'daki Alman direnişi de Alexander'ın müttefik kuvvetleri karşısında geriye çekilirken Almanya'yı belki de yıkılmaktan ve ortada silinmekten kurtaracak bir barış yapılabilecekse bunun ancak Hitler'den ve Nazi rejiminden olabildiğince çabuk kurtulmakla sağlanabileceğini komplocular artık anlamışlardı. Stauffenberg ve arkadaşları artık planlarını iyice geliştirmiş bulunuyorlardı. Bütün planlar Valkyrie parolası altında birleştirilmişti. Tam bu işe uygun bir attı bu. Bilindiği gibi Valkyrie, Kuzey Almanya mitolojisinde güzel ama korkunç bir kızdı. Savaş alanlarında dolaşır, öldürülecekleri seçerdi. Bu savaşta öldürülecek olan Hitler'di. Amiral Canaris de yerinden atılmadan önce Valkyrie fikrini Führer'e aşılamış, Berlin'de ve öteki büyük şehirlerde çalışan milyonlarca yabancı işçilerin isyan etmeleri halinde bu şehirlerin güvenliğini ana yurt ordusunun üzerine alması için hazırlanan plana da bu adı vermişti. Oysa böyle bir ayaklanmanın olmasına ihtimal yoktu. Daha doğrusu olanaksızdı bu. Çünkü yabancı işçiler silah ve örgütten yoksundular. Büyük bir kuşku içinde yaşayan Hitler o günlerde her yanda tehlike görüyordu. Sağlam, işe yarayan askerler ya cephede ya da uzak işgal bölgelerinde bulundukları için ana yurt ordusunun elinde Almanya'nın iç güvenliğini aç köle sürülerine karşı koruyacak bir planın bulunması fikrini Hitler beğenmişti. Böylece Valkyrie adı komplocular için iyi bir maske olmuş, komplocuların Hitler öldürüldükten sonra ana yurt ordusunun başkent ile Viyana, Münih ve Kolonya gibi şehirleri eline geçirmesi için gerekli planları rahat rahat ve açıkça hazırlamalarını sağlamıştı. 35. ayrımın sonu. Sayfa 1301.